Ayrım 12. İran Mektupları. Montesquieu. Sayfa 108. 62. Mektup. Zelis'ten Paris'teki Özbey'e. Kızın 7 yaşına ulaştığı için onu sarayın iç dairelerine geçirmenin zamanı geldiğine ve onu siyah harem ağalarına teslim etmek için 10 yaşına girmesini beklemenin gerek olmadığına inanıyorum. Genç bir kişiyi çocukluk özgürlüklerinden mahrum etme ve ona edebin hüküm sürdüğü kapalı yerlerde kutsal bir eğitim verme işi insanların işine pek de gelmiyor. Zira kızlarını tam evlenmek üzereyken kapalı yerde tutan ve onları saraya adayacakları yerde ondan mahrum ederek onlara ilham etmek zorunda olacakları bir yaşam tarzını zorla kabul ettiren annelerle hemfikir değilim. Geleneğin tatlılığını hiç göz önünde tutmayıp her şeyi akıl gücünden mi beklemeli? Doğanın bize layık gördüğü erkeklerin altındaki durumumuzun hatırlatılması boşuna. Onu bize hissettirmek yetmez. Tutkuların doğmaya ve bizi özgür olma yolunda cesaretlendirmeye başladığı kritik anda bize destek olması için bu alt durumun bize uygulattırılması gerekir. Size sadece görevle bağlı olsaydık, bu görevi bazen unutabilirdik. Şayet ona sadece bir eğilimle kendimizi sürükleseydik, daha kuvvetli bir eğilim onu zayıflatabilirdi. Fakat kanunlar bizi bir adama verdiğinde, bizi tüm diğer adamlardan saklarlar ve onlardan o kadar uzağa yerleştiriliriz ki, sanki aramızdaki mesafe 100.000 fersahtır. Erkeklerin lehine çalışan doğa, onlara arzuları vermekle kalmamıştır. Bizim de arzular sahibi olmamızı ve onların mutluluğunu sağlayacak canlı araçlar olmamızı istemiştir. Tutkuların sakin yaşanması için bizi tutku ateşinin ortasına atıvermiştir. Şayet onlar duyarsızlıklarından uzaklaşırlarsa onları oraya geri döndürme işini doğa bize vermiştir. Bu durumda biz ise bu mutlu durumun tadını asla çıkaramayız. Bununla birlikte Özbek, kendi durumunun benimkinden daha mutlu olduğunu düşünme. Senin tanımadığın binlerce zevki ben burada tattım. Hayal gücüm onları bana tanıtmak için durmadan çalıştı. Ben yaşadım, sense durmadan eriyip gittin. Beni tuttuğun hapiste bile ben senden daha özgürüm. Sırf senin endişelerinden zevk almayayım diye bana göz kulak olunması için tedbirleri iki katına çıkardın. Ve kuşkuların, kıskançlığın, kederlerin, senin esaretinin onca delilleridir. Böyle devam et sevgili Özbek. Gece gündüz beni takip ettir. Basit tedbirlere güvenme. Kendi mutluluğunu sağlayarak benimkini de arttır. Ve senin ilgisizliğinden başka hiçbir şeyden korkmadığımı bil. İsfahan Sarayı 2 Rebiül Evvel 1714. 63. Mektup. Rika'dan A'daki Özbey'e. Hayatını kırda geçirmek istediğini zannediyorum. Başlangıçta senden 2 ya da 3 gün ayrı kalırdım ama bu kez 15 gündür seni görmedim. Sevimli bir evde olduğun, orada kafana göre insanları bulduğun ve tam keyfine göre düşündüğün doğru. Sana bütün dünyayı unutturmak için de bundan fazlası gerekmez. Bana gelince daha önce gördüğün hayatın hemen hemen aynısını sürüyorum. İnsanlar arasına karışıyorum ve onları tanımaya çalışıyorum. Aklım Asyalılıktan kalma her şeyi kaybediyor ve pek kolayca Avrupalıların geleneklerine yöneliyor. Bir evde 5 ya da 6 kadını 5 ya da 6 erkekle bir arada gördüğümde çok şaşırmıyorum ve bunun iyi bir adet olduğunu da düşünüyorum. Sana bunu şöyle açıklayabilirim. Kadınları ancak burada tanıyabildim. Bir sarayda 30 yıldan beri kadınlar hakkında öğrendiğimden daha fazlasını bir ayda öğrendim. Bizde baskı altında oldukları için karakterler hep aynıdır. İnsanlar oldukları gibi asla görünmez. Tersine, olmak zorunda oldukları gibi onları görebilirsiniz. Bu, akıl ve kalp köleliğinde çok değişik şekilde kendini ifade eden ve çok farklı yapılarda ortaya çıkan doğanın değil, sadece tek bir dili olan korkunun konuştuğunu işitebilirsiniz ancak. Bizde çok kullanılan ve çok gerekli bir sanat olan ikiyüzlülük burada bilinmiyor. Herkes konuşur, her şey görünür, her şey işitilir. Kalp yüz gibi aşikardır. Geleneklerde, erdemde, hatada bile doğallık vardır her zaman. Kadınların hoşuna gitmek için onların daha çok hoşuna giden yetenekten farklı kesin bir yetenek lazım. Bu yetenek ancak belli aralıklarla yerine getirilebilecek şeyi her an kadınlara söz verir gibi görünerek onları eğlendiren nükteli bir şaka türünden ibarettir. Kadın süs eşyaları için doğal bir şekilde yapılmış bir alay neredeyse tüm milletin genel karakteri haline gelmiş. Kabinede şakalar yapılır, bir ordunun başında şakalaşılır, bir elçi ile alay edilir. Meslekler ciddi oldukları ölçüde gülünç görünürler. Bir doktorun elbiseleri pek de iç karartıcı ve ürkütücü değilse ve aynı doktor eğlenerek hastalarını öldürürse fazla gülünç olmaz. Paris, 10 Rebiül Evvel 1714. 64. mektup. Siyahi Baş Harem Ağasından Paris'teki Özbey'e. Size nasıl açıklayacağımı bilemediğim büyük bir müşkilatım var. Sarayda korkunç bir keşmekeşlik ve karışıklık hüküm sürüyor. Karılarının arasında savaş var. Harem ağların paylaşılmış. Sadece şikayet, mırıldanma ve suçlamalar işitiliyor. Uyarılarımı kimse dinlemiyor. Bu sefaat zamanında her şey mübah görünüyor ve sarayda ben adeta bir kuklayım. Doğumuyla, güzelliğiyle, zenginliğiyle, aklıyla, aşkıyla kendini diğerlerinden üstün görmeyen ve bütün tercihlerin kendisi yönünde olması için bu sıfatlardan birkaçını kendine mal ettirmeyecek hiçbir kadının yoktur senin. Her an bu uzun sabrı kaybediyorum ve onların hepsini üzme gibi bir bahtsızlığa uğruyorum. İhtiyatım, hatta kibarlığım, yürüttüğüm görevde çok nadir ve hiç bilinmeyen erdem hiç işe yaramadı. Tüm bu karışıklıkların nedenini sana izah etmemi ister misin yüce efendim? Bu neden senin kalbinde ve senin onlara karşı olan müşfik sevginde. Şayet benim elimden tutmasaydın, şayet uyarma yöntemine başvurmayıp bana cezalar verseydin, şikayet ve gözyaşlarıyla yumuşamayıp onları benim önümde ağlamaları için yollasaydın ki ben bundan hiç etkilenmezdim. Taşımak zorunda oldukları boyundura onları çoktan hazırlardım ve başına buyruk ve özgür mizaçlarını yok ederdim. Henüz 15 yaşındayken Afrika'nın iç diyarlarından kaçırılarak buralara getirilmiş biri olan ben, 20'den fazla karısı ya da cariyesi olan bir efendiye satıldım ilkin. Ciddi ve sessiz edama bakılıp saraya uygun olduğuma karar verildiği için böyle yapılmam ve başlangıçta oldukça zor ama efendilerimin güvenini kazandırdığı ve onların yanında beni sözü güvenilir kıldığı için daha sonra beni mutlu eden bir cerrahi işlemden geçirilmemle işin bitirilmesini emretti efendim. Benim için yeni bir dünya olan bu saraya girdim. Hayatımda gördüğüm en ciddi bir insan olan baş harem ağası mutlak bir hakimiyetle orada hüküm sürüyordu. Orada ne bölünmelerden ne de cedelleşmelerden söz edilmiyordu. Derin bir sessizlik her tarafta hakimdi. Tüm bu kadınlar senenin başından sonuna kadar aynı saatte yatıyor, aynı saatte kalkıyorlardı. Sırayla banyoya giriyorlardı. Onlara verdiğimiz en küçük bir işaretle oradan çıkıyorlardı. Zamanın geri kalanında ise hemen hemen devamlı odalarında kapalı kalıyorlardı. Kadınların tertemiz kalmaları baş harem ağasının bir kuralıydı ve bu kuralı uygulayabilmek için akla hayale gelmedik tedbirleri vardı. En ufak bir itaatsizlik merhametsizce cezalandırılırdı. Bu harem ağası şöyle diyordu: "Ben köleyim, fakat sizin ve benim efendim olan insanın kölesiyim ve size karşı bana verdiği gücü kullanıyorum. Sizi cezalandıran odur, yoksa cezayı uygulayan ben değil. Bu kadınlar çağrılmadıkça efendimizin odasına asla girmiyorlardı. Bu lütfu sevinçle kabul ediyorlar ve ondan mahrum olduklarında yakınmıyorlardı. Nihayet bu sakin saraydaki siyahilerin en sonuncusu ben, onların hepsine emrettiğim sarayında hak ettiğimden 1000 kez daha fazla saygı görüyorum. Bu baş harem ağası benim dehamı öğrenir öğrenmez gözlerini benden tarafa çevirdi. İsteklerime göre çalışmaya ve yaptığı işte ona haleflik yapabilmeye kabiliyetli bir insan olduğumdan efendime söz etti. Çok genç oluşum onu hiç şaşırtmadı. Dikkatli oluşumun tecrübenin yerini tutacağına inandı. Ne diyebilirdim ki? Onda o kadar güven oluşturmuştum ki uzun zamandan beri koruduğu korkunç yerlerin anahtarlarını ellerime tutuşturmada hiç de tereddüt etmedi. İşte bu büyük üstad buyruğu altında zor bir sanat olan emretmeyi öğrendim. ve acımasız yönetimin kurallarına göre kendimi yetiştirdim. Onun himayesinde kadınlarının kalbini inceledim. Onların zafiyetlerinden yararlanmayı ve kibir karşısında hiç şaşırmamayı bana öğretti. İtaatin son merhalesine kadar onları götürdüğümü görmekten zevk alıyordu. Sonra onları yeniden yavaş yavaş yola getiriyor ve bir müddet kendimi yola getirmiş gibi görünmemi istiyordu. Fakat bu kadınları yalvarmalarla ve suçlamalarla ümitsizliğe çok yakın gördüğü anlarda onu bir görmeliydiniz. Heyecanlanmadan onların gözyaşlarını dindiriyordu ve böyle bir zaferle de pohpohlandığını hissediyordu ve memnun bir tavırla şöyle diyordu: "Kadınlar işte böyle yönetilir. Onların sayıları beni güç duruma sokmaz. Haşmetli hükümdarlarımızın tüm kadınlarını aynı şekilde yönetebilirim. Sadık harem ağları düşünce tarzlarını egemenlikleri altına almakla işe başlamazlarsa nasıl olur da bir adam onların kalbini kendine bağlamayı umabilir? Bu harem ağasının sadece sert olma gibi bir özelliği olmayıp aynı zamanda insanların içini okuma gibi bir kabiliyeti de vardı. Saraydaki kadınların düşüncelerini ve ikiyüzlülüklerini okuyordu. Ölçüp biçtikleri hareketleri, yapmacık sanatları ondan hiçbir şeyi gizleyemiyorlardı. En saklı tüm hareketlerini ve en gizli sözlerini biliyordu. Birileri hakkında bir şeyler öğrenmek için diğerlerini kullanıyordu. Ve en ufak bir sır getireni ödüllendirmekten hoşlanıyordu. Saraydaki kadınlar kocalarına ancak davet üzerine yaklaşabildikleri için harem ağası istediğini oraya çağırıyordu. Ve efendisinin gözlerini kendi gözüne kestiği kadına çevirtiyordu. Ve bunu da herhangi bir sırrı söyleyen kadın hak edebiliyordu ancak. Yaptığı seçimin isabetli olduğu konusunda efendisini ikna etmişti ve bunun sonunda da efendisinin kendine daha büyük yetkiler vermesini umuyordu. İşte yüce efendim, İran'ın en iyi yönetilen sarayı olarak inandığım bir sarayda işler nasıl yürütülüyor? Bana yetki ver, kendime itaat ettirmem için izin ver. 8 gün bu karışıklığı düzene koymaya yetecek. Bu da senin şanının gereği ve güvenliğinin şartıdır. İsfahan Sarayı, 9 Rebiül Evvel 1714. 65. Mektup. Özbek'ten İsfahan Sarayı'ndaki hanımlarına. Sarayın karıştığını ve dahili dalaş ve savaşlarla dolup taştığını öğrendim. Oradan ayrılırken size barış ve aklı selim tavsiye etmedim mi? Beni aldatmak da niye o halde? Baş harem ağasının bana ettiği tavsiyeleri yerine getirmek istersem ve sizden beklediğim şekliyle sizi yaşatmak için otoritemi kullanmaya yeltenirsem, işte o zaman aldanan siz olursunuz. Bu şiddetli yöntemlere ancak diğerlerini kullanıp tükettiğim zaman başvururum. Benim şanım ve şerefim için yapmak istemediğiniz şeyi bari kendi şerefiniz için yapın. Baş harem ağası yakınmakta çok haklı. Kendine hiç saygı duymadığınızı söylüyor. Çok nazik bir durumda olmanıza karşın nasıl böyle davranabiliyorsunuz? Benim yokluğumda sizin erdeminiz ona emanet edilmedi mi? O kutsal hazinenin mutemedidir. Fakat onu önemsemeyişleriniz, şeref kanunları dairesinde sizi yaşatmakla görevli kimselerin varlığının size ağır geldiğini göstermektedir. Şu halde sizden tavrınızı değiştirmenizi istiyorum. Ve öyle bir davranın ki ben de sizin özgürlük ve istirahatınız aleyhine yapılan teklifleri reddedebileyim. Sizin efendiniz olduğumu size unutturmak ve sadece kocanız olduğumu hatırlamanızı istiyorum. Paris, 5 Şaban, Ekim 1714. 66. Mektup. Rika'dan A'ya. Burada bilimlerle çok ilgileniliyor fakat çok şey bilinip bilinmediğinden haberdar değilim. Filozof gibi her şeyden kuşku duyan kişi, din adamı gibi hiçbir şeyi inkar etmeye yeltenemez. Çelişkili bu adam, liyakat ve marifetlerinin takdir edilmesi koşuluyla her zaman kendi halinden memnundur. Fransızların çoğunun tek hayali zeka sahibi olmaktır ve zeki olmak isteyenler ise kitap yazmayı hayal etmektedir. Bununla birlikte hayal edilebilecek en kötü şey de budur. Doğa insanların aptallıklarının geçici olmasını bilgece sağlamış gibi görünmekteyken kitaplar bu aptallıkları ölümsüzleştirmektedir. Bir aptal kendisiyle yaşayan herkesin canını sıkmakla yetinmeyip ayrıca gelecek nesillere de eziyet etmeyi istemekte. Mezardan ne kadar zevk alınırsa o da aptallığıyla herkes tarafından yad edilerek bunun tadını çıkarmak ister. Kendinden sonrakilerin kendisinin yaşadığından haberdar olmalarını ve onun aptal olduğunu ebediyen bilmelerini arzular. Başkalarının eserlerinden aşırdıkları parçaları bir çiçek bahçesindeki çim taneleri gibi kendi eserlerine takmak için sağa sola koşan intihalciler kadar nefret ettiğim hiç kimse yok tüm yazarlar içinde. Sadece ellerini oynatarak bir araya getirdikleri karakterleri sıraya koyup kitap yapan matbaa işçilerinden asla üstün değildir bu insanlar. Orijinal kitaplara saygı duyulmasını arzu ediyorum. Bir tapınağı oluşturan parçaları o tapınaktan söküp alarak onların değerlerini düşürmenin bir tür saygısızlık olduğu kanısındayım. Bir insan söyleyecek yeni bir şeyi olmadığında neden susmuyor ki? Dalkavukça yapılan bu işlere insanın niye ihtiyacı olsun ki? Fakat yeni bir düzen oluşturmak istiyorum. Siz mahir bir insansınız. Kütüphaneme geliyorsunuz ve yüksekteki kitapları aşağıya ve aşağıdakileri yukarıya koyuyorsunuz. Bu çok güzel bir şaheser. Sana bu konuda yazıyorsam, bütün evrensel bilimleri ihtiva eder gibi görünen, elimden yeni bıraktığım kitaba çok sinirlendiğim içindir. Bu kitap bana bir şey öğretmeyip kafamı allak bullak etti. Hoşça kal. Paris, 8 Şaban 1714. 12. ayrımın sonu, sayfa 116.